Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 8 Kasım 2025 tarihinde Küçük Çamlıca İRAM Konferans Salonu'nda yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâmî'nin, Sâdât-ı Kerâm Hazretlerinin, Gazze şehitlerinin, cümle geçmişlerimizin ruhu şerefine, İslam dünyanın selametine, bir Fâtiha-i Şerîf, 3 İhlas. Çok kıymetli kardeşlerimiz, Allah gayretlerinize bereket versin. Feyizlerinizi tezyid etsin inşallah. Elinizden, dilinizden, yüreğinizden ümmet-i Muhammed müstefid olsun inşallah. İnsanların nefsine ram olduğu zamanlar, şeytanlarla beraber olduğu zamanlar, bunları yani cahiliye devri bertaraf edin Cenab-ı Hak peygamberler göndermiştir. En sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa emsal bir örnek şahsiyet ve hidayet rehberi olarak insanlığa armağan etmiştir. Resulullah Efendimiz insanlığa bir mucize ve her insan 1400 seneden kıyamete kadar gelen bütün insanlık problemini Resulullah Efendimizin 23 senelik bir vili hayatıyla çözer. Onun için büyük bir Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve insanlıkta çok büyük bir abide Resulullah Efendimiz. Malum insanların vahiyden uzaklaştığı devirler cahiliye devri deniyor. Ve şu sosyolog İbn Haldun diyor ki geçmiş hadisler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Yani mazideki haller, istikbaldeki haller birbirinin aynıdır der. Efendimiz gelmeden evvel cahiliyenin en koyusu yaşandı. Bugün de o cahiliyenin bir moderni yaşanıyor. Modern cahiliye. Fark nedir? Fark gardırop. Dolap içinde kılık, kıyafet, lüks, konfor farkı. Birkaç misal verirsek, sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği toplumda, cahiliye toplumunda kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bugün de aynı, bugün de kürtaj kasapları masum yavruları katlediyor. Yine cahiliye de güçlü güçsüzü eziyordu. Bugün de aynı küresel güçler, insanın malını mülkünü, toprağını da, vatanını da gasp ediyor. Orada bir matem ülkesini çeviriyor. Bir sahra hastanesi manzarası görüyoruz. Bunu yetim ve televizyon, internet moda vasıtasıyla insanın ruhlarını da esir alıyorlar. Gönül dünyalarını istila ediyorlar. Kabrin maneviyattan uzaklaşıp bir bakıma ruhlarını felç ediyorlar. Kadın alıp satılan, miras bırakan bir meta olarak görülüyordu cahiliyede. Bugün de birçok sahada adeta bir vitrin malzemesi, yani nefsane arzunun bir meze yapılarak sömürülüyor. Cahiliyede merhamet ummanı kalpler taşlardan daha katı bir hal almıştı. İnsanlar insanlığa veda etmişti ve ahiret talakisi de yoktu. Zaten cahiliye insanın ilk itirazı Resulullah Efendimize ahiret inancıydı. Sen bunu kaldır diyorlardı. Hatta tartışıyorlardı. Ammet esâlû anî nebiyelâsîm ellezûn fî muhtelifûn. Büyük haber geldi diyorlardı kendi aralarında. Ahiret haberi geldi, muazzam bir haber geldi. اَلَّذُّهُمْ فِي مُحْتُولُمْ tartışıyor. Ya varsa ne yapacağız diyorlardı. O büyük bir sıkıntı oldu. Rahatları bozuldu. Nefsani arzuları zedelendi. Dediler, Muhammed dediler, sen bu ahiret haberi vermekten vazgeç dediler. Bizim putlarımıza dokunma. Biz sana istediğini veririz dediler. Yani aynı bugün de öyle. Maddi imkanlar putlaştırıldı. İnsan liberal sistem, yani bırakınız geçsin, bırakınız yapsın. Rahat yaşasın, ahiret olmasın. Yine bu öbürünün dediği gibi zayıflar ölsün diyor. Zayıflar ne lüzum var diyor. Güçler rahat yaşasın diyor. İşte bugünkü aynı İsrail'in yaptığı. Yani müşrikleri en çok rahatsız eden, yeniden diriltilme olması ve hesaba çekilmesidir. Bugün de aşağı yukarı medyanın da yaptığı propaganda budur. Yani nefsane hayata meyil artıyor. Daha tabii insan ilahi hakikatlerden uzaklaştıkça insanlığa da veda ediyor. Yani vahyin terbiyesine sırt döndüğün zaman vicdanlar köreliyor. Kur'an'ı ifadeyle zulmen cehula oluyor. Yani böyle bir zihniyete dönüyor. Vahşette sırtlanlarla yarışılıyor. Mehmet Akif bu cahiliye aslını şöyle ifade ederdi. Sırtlanları geçmişti beşer. Yırtıcılıkta dişsiz bir insan onu kardeşleri yerdi. Cenab-ı Hak innehu kâne zulmen cehula buyuruyor. İnsan çok zalimdir diyor. Yani ebedi hayata âmâ oluyor, sümmün bükmün umyun. Başına gelecek akibetten bir haber yaşıyor, istemiyor onu. Yani vahşi hayvanla yapacağı en büyük zarardan daha ötesini yapıyor. İşte bugün onu görüyoruz. Mesela nefsini putlaştırarak tanrılık iddiası bulunan Firavun, hem kendisi hem de kendi tabi olanları ebedi istikmanı elin bir azap faslına çevirdi. Firavun'un sihirbazları ise Hazreti Musa aleyhisselam mucize gördükleri zaman ilahi kudret ve ilahi azamet karşısında hiçlik ve aziziyetini idrak ederek iman niyetiyle şereflendiler ve canları bazılarına imandan taviz vermeyip ebedi kudretine nail oldular. Senin zulmün dünyaya ait dediler. Biz de Rabbimize döndüreceğiz dediler. Bugün Gazze'den bir manzara. Yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle gâfil insanın bir şey çok cahildir. Yani kalbi dumur olmuştur. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Bu akış nereye? Bunun farkında değil. Yani bu dünyada her şey faniliğe mahkum. Yani ölüm en büyük hakikat. O halde inkâr eden kimsenin düşünmesi gerekmez. Ölüm niye var? Ölünün esbab-ı mucibesi, varlık sebebi nedir? Bugün de dünya ikinci bir cahiliye devrine döndü. Bugün en mühim problem insan yetiştirmek. Yani hep peygamberlere baktığımız zaman peygamberlerin bütün gayesi insanı hidayete kavuşmak. İnsanı dalaletten, sapıklıktan hidayete kavuşturmak. Zira bu cihan bir mektep. Cenab-ı Hak bu cihanı bir mektep olarak hak etti. Bu mektebin dersi liyabudun. Allah'a kul olmak. Onun için nasıl Allah'a kul olunacak? Cenab-ı Hak buna peygamberler gönderiyor. Peygamberi Cenab-ı Hak terbiye ediyor. Efendimiz geldiği zaman Mekke'de bir üniversite yoktu. Bir kütüphane yoktu. Öğrenen yoktu, öğreten yoktu. Hiçbir kültür yoktu. Resulullah Efendimiz de öyle bir kültür olacak ki bütün dünya o kültürle huzur bulacak. Resulullah Efendimiz devrinde bir idare de yoktu doğru diyoruz. Bir aşiret kavgaları vardı. Enaniyet kavgaları vardı, o kadar. Yani Efendimiz'in ders alacağı bir yer yoktu hiç. Aşiret kavgaları vardı, düzenli bir ordu da yoktu. Ve canice bir harpler vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem bu 40 senesi Cenab-ı Hakk'ın terbiyesiyle bir numune oldu. Hatta halk bana ismini zikretmezdi, el-emin es-sadık geldi, en doğru insan geldi der, en güzel insan geldi derlerdi. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz bu şekilde yetiştirdi. 40 yaşından sonra da bütün insanlığa numune olarak Cenab-ı Hak lütfetti, ihsan etti. Yani insan bu mektepte liyabudun kulluğu öğrenecek. Bu kullukla ebedi olarak devam edecek, müsbet veyahut da menfi. Bu kullukta ileri derece olarak liyârufun kalpte Allah'ı tanıyacak. Zaten peygamberlerin üç vazifesi vardı. İmanı tebliğ etmek, İslam'ı tebliğ etmek, hidayete bulunanlar için onları da yetiştirmek, bir tahsil yaptırmak, onların tahsili gönül âlimlerini nefsani arzulardan, şeytani düşüncelerden temizlemek, Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları müzeyyen hale gelmesi. Ondan üçüncü kitap ve hikmet, sırlar. İnsana Cenab-ı Hak ihsan ediyor. En yüce varlık meleklerden daha öteye. Bu işte insan kemale erecek. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Ve insanın insan geçeceği bütün zor durumlardan, son nefes, kabir vesaire, orada çok korkulu anlar yaşanacak. O Allah'la Celle Celaluhu dost olan insan korkmayacak, üzülmeyecek. Cenab-ı Hak ona dostun mükafatını ihsan edecek. Tabi bu kalbi selimle, nefs-i mutmainle gidebilmek. Ayette لَا حَافٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Bu tahsil için Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Bir de bu laboratuvar gönderiyor. Bu laboratuvarda cihan. Yani zerreden küreye, neye baktığımızda bir atomdan galaksilere kadar Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azamet tecellisi. Ve bu ilahi azamet tecellileri kul idrak edip Cenab-ı Hakk'ın zikrini unutmayacak. Elhamdülillah diyecek. Ya Rabbi şükür diyecek. Subhanallah diyecek. Velhasıl en mühim ders Allah'a kul olabilmek. İnsana bu cihan emanet insan için yaratıldı. Hayvanat emanet, hayvanlar da insan için yaratıldı. Her hayvan insan için yaratıldı. Nebatat emanet, göz, kaş, insandaki organlar bir emanet. Velhasıl bu emanet yerli yerinde kullanılacak. Cenab-ı Hak ister şükret buyuruyor yerli yerinde kullanmakla veya da nankör ol buyuruyor. Serbestsin diyor. Demek ki bütün nimet iki uçlu bıçak. Göz iki uçlu bıçak. Harama da helalle de. Kulak öyle. Beden gücü öyle. Yetiştirdiğin evlatlar öyle. Velhâsıl Cenâb-ı Hak insanın şu ilahi imtihanda, ilahi bu laboratuvarda verdiği her şey iki uçlu bıçak gibi. Onun için Muhtar Rabbi Hazretleri semaya iyi davran diyor. Toprağa iyi davran diyor. Sayıyor. Hayvanata iyi davran diyor. Yani bunu tefekkür et diyor. Allah sana niye verdi bunları? Cenab-ı Hak Câsiyesi göklerde ve yerlerde ne varsa amade kıldık buyuruyor. Demek insan büyük bir emanetin içinde. İşte bu cihanda bir mümin için diğer bütün tahsiller, diğer bütün dersler, faaliyetler bu kulluk zeminine oturtulması lazım. Yani bütün eğitimler kulluğa hizmet etmesi icap eder. Hepsi coğrafya, fizik, kimya, embriyoloji vesaire, hepsi botanik. Bunlar bir idrakin açması için. Faali mutlak Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak onlar gezip görmediler mi buyuruyor. İlahi azamet ve ilahi kudret akışları insanı idrak etmesini istiyor. Ve kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Cenab-ı Hakk'ı eğer unutursa bir felaket başlıyor. Cenab-ı Hak Allah'ı unutan, Allah'ın da kendileri unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Eğer mümin ders o kulluk dersine uymazsa mesleği, diğer bütün imla faydasız hale geliyor. Hatta zararlı oluyor ve zalimler yetiştiriyor. Haberde okuyorduk geçen iki ay evvel, kulluk dersi almamış, kulluk tahsili görmemiş, Allah korkusunu taşımayan bir takım doktorlar, biçare bebeklerin ölümüyle neticelenen yolsuzlukları işliyorlar. Halbuki kulluk tahsiline bir tıp tahsili, şefkatli bir tedavi ve şifaya vesile olabilmek. O yüzden Allah'ın rızasını kazanabilmek bu tıp tahsiliyle. Ecre nail olabilmek. Fakat zeminde yoksa eşkıya oluyor, cani oluyor. Kulluk dersi almadan verilen bir hukuk tahsili cellatlar yetiştiriyor. Halbuki kulluk zemininde olsa adalet tevzi etmesine vesile olur. Yani bütün dünyevi tahsiller iki uçlu bıçak gibi. Fen ilimleri kulluk zemininde tefekküre vesile olur. Allah'ın azamet ve kudret akışını temaşaya götürür. Diğer taraftan da kulluk zemininden uzak olduğunda evrimci, tesadüfçü, nankör, alık ve nadan kişiler yetiştirir. Gazze'de katliamı yapan ve onu destekleyenlerin hepsi zahiren yüksek tahsilli. Profesörü var, hepsi çoğu doktoru sahibi, birkaç üniversite bitirmiş. Fakat hepsinin ortak hususiyeti bu tahsillerin Allah'a kulluk dersi zemininden kopuk olması, vahiyden uzak olması onları vahşete götürdü. Berhum edal hayvanlardan daha öteye götürdü. Evlatlarımızın yabancı kültüre özenmemesini sağlamak için işte böyle kulluk zemininde bir tahsilin planlanması zaruri. İlim iki uçlu bıçak gibi. İlmi muhafaza etmek zordur. Yaşamak da zordur, yaşatmak da zordur. En güzel misal peygamberlerdir. İblis meleklerin hocasıydı, ilmi hiçbir işe yaramadı. Tard edildi ve insanları iddiale götürüyor. Karun öyle belan bin bavura öyle ayet yemedi. Bunlar da alim kimselerdi. Fakat nefsane hayatları onları felakete götürdü. Velhasıl ilmin gönle rahmet olması lazım. Onun için evlatlarımızı bir dini tahsil zemininde küçük yaşları itibaren yetiştirmek lazım. Birçok gafil anne baba zamanlı olur diyor, sonra olur diyor. İslam günü çok basit sığ olarak görüyor. Bir defa ilmin şerrinden kurtulmak için nefsin arzunu bertaraf etme zorla işte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ciğer sattırıldı. Halid-i Bağdadi'ye helal temizlettirildi. Velhâsıl Yunus Emre eşikte bekletildi. Velhâsıl ilmi hazmedebilmek için en başta bir enaniyetin bertaraf edilmesi zaruri. Bu bertaraf yerine tersine enaniyetini arttırıyor, palazlandırıyor. Eğitime en çok muhtaç olan insan, mahlûi eğitime en çok muhtaç olan insan, hayatta en zirve sanat da, en büyük sanat da insan yetiştirme. Hissi bu sırada icra eden en büyük sanatkarlar peygamberlerdir. Dolayısıyla peygamber içinde en büyük mürşid-i kâmil Rasûlullah Efendimiz'dir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, maalesef baktığımız zaman, hatta bir yerde bir şâya çıktı, daha Müslüman olmadı, Ömer Müslüman oldu diye. Orada bir kadın dedi ki, yok nerede dedi, Ömer'in dedi, eşeği Müslüman olur dedi, Ömer yine Müslüman olmaz dedi. Ne kadar Ömer bir katılım, bir vahşetin içindeydi. Fakat İslam olduktan sonra, geceleri sırtında un taşıyordu, gariplerin sessiz feryatlarını dinlemeye çalışıyordu gece yarılarına kadar. Bir Dicle'de bir koyun takılsa, düşse, yarın ilahi mahkeme benden sorar bunu diyordu. Yani mazisi nasıldı, İslam olduktan sonraki durumu nasıl? En hemen çok sahibi o şekildeydi. Hatta yine bir kişi ağlayarak geldi. Ya Rabbi, Allah beni affeder mi dedi. Niye bunu soruyorsun dedi. Benim de bir kız çocuğum vardı diyor. Beni gördüğüm zaman seni zıplardı. Onu alıp ben götürdüm. Kuyunun bak oraya dedim. Kanıtı verdim. Babacığım, babacığım dediğini duydu. Bu şekilde onu gömdüm dedi. Allah beni affeder mi dedi. Nasıl bir vicdan azabı. Tabi bu, bugün en çok muhtaç olduğum bu Rasûlullah Efendimiz'in terbiyesiyle hem kendimizi ıslah edebilmek, kendimizi irşad edebilmek ve Efendimiz yaşardı ve yaşatırdı. Metot bu metot. Eğitimli bir peygamber mesleği, bir eğitimcinin en büyük rehberi de Rasûlullah Efendimiz. Zira o şöyle buyuruyor, benim Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel etti. İşte onun cahiliyede bir 40 sene bile nasıl bir güzel bir terbiyeyle yetişti. O kadar cahildi ki halk, ilk vakide indiği zaman Hira'dan, Hatice beni kim inanır dedi. Yani büyük bir mesuliyetin içindeydi. Bizler Efendimiz'in terbiyesine girebildiğimiz kadar Rabbimizin terbiyesine girmiş oluruz. Ziyade ayet-i kerime buyuruyor, مَنْ يُدِرْ رَسُولَ فَقَا اَتَى اللّٰهِ Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaattir. Bir mütefekkir diyor ki, yeryüzünde iyi bir diyor muallim olmak istersen, gökyüzünün talebesi ol. Yani vahyin talebesi ol. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için emsaz bir numune. O numune layıkıyla istifadenin ilk şartı muhabbettir. Sahabi o muhabbetle meftun oldu. Meftunun nefsani arzu yavaş eridi, bitti, çocukların oyuncakları gibi kaldı. Tasavvufi terbiyede de en mühim malzeme muhabbettir. Nece Allah'ın Resulü hali hallenmektir. Tasavvuf nedir? Tasavvuf şeriatı yaşamak ve yaşatmaktır. Allah Celle Celaluhu ve Resulüne muhabbet insan ruhunun pırlantasıdır. Na ehil olanlara, gafil olanlara muhabbet beslemek ise bu pırlantanın sokağa atılması, ziyan edilmesi, sokağa düşmüş, çöp tenine düşmüş bir pırlantanın halde ne hazindir. Yani Efendimiz'i tanıyamamak. Bugün Efendimiz'i yakından tanımaya her şeyden daha çok muhtaçız. Cenab-ı Hak İslam ile murad ettiği kâmil insan modelini Rasûlullah Efendimiz şahsında sergilemiştir. O âlemlere rahmet, bütün müminlere örnek bir şahsiyet olarak Cenâb-ı Hak ihsan etti, ikram etti, lütfetti. O 23 sene nübüvvetiyle kıyamete gelip bütün insanlığı mümin olan asr-ı saadet toplumunu yetiştirmiştir. Eshâb-ı kirâmın fazilet medeniyetini inşa eden gönül terbiyesi o nebevi eğitim sisteminin eseridir. Bugün hangi pedagog, hangi psikolog, hangi sosyal antropolog bu eğitimi verebilir? Ve bunu Efendimiz tek olarak çıktı bu cahiliye devrinin. O kalplere katran döküldüğü bir zeminde Resulullah'ın Cenab-ı Hak tek başına gönderdi onu. Yine bize bir şu ilahi laboratuvara baktığımız zaman duvar için bir incir ağacı çıkıyor. Meyve veriyor. Demek ki zorluklardan innemel usrü yusra, innemel usrü yusra, zorluklardan sonra büyük bir zafer geliyor, rahatlık geliyor. Resulullah Efendimiz hizmete tek olarak başladı. Cahiliyeyi saadet asrına döndürdü. Zalimlerin pençesinde kan gölüne dönen çölleri adaletiyle huzura kavuşturdu. Efendimiz yegane muallimi Cenab-ı Hak'tı. O hiçbir beşerden ders almadı. Fakat bugünkü psikoloji, pedagoji olsun, sosyal antropoloji olsun, insan hitap eden, insan ruhunu tahliye eden ne kadar ilim varsa onun hepsinde Efendimiz zirvesindeydi. Bütün felsefe ekolleri Hazreti Peygamber'in yanında çırak bile olmaz durumda. Hatta Efendimiz bir tarafa bu meşhur Solon, Hammurabi vesaire Ebu Hanefe'nin yanında çırak olamaz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve inne le ala hulukul azim. Sen en yüce, en muhteşem bir ahlak üzeresin buyuruyor. Daha öte yok onun. O ahlak Allah'ın ahlakı. Sen en yüce, en muhteşem, en muhteşem ahlak üzeresin buyuruyor. İnsan muhabbet duyduğu kimsenin haliyle hallenir. Onunla aynileşme yolunda mesafe almaya başlar. Cenab-ı Hak o şekilde başlar dostluk. İşte bu sır dolayısıyla kim Allah Resulü Efendimiz'in muhabbetiyle seviye kazanırsa onun gönül ikliminden daha fazla nasip almış olur. Bu nasip sebebiyle de eğitim vazifesini en güzel şekilde başarır. El mer'u men ehabbe. Resulü Efendimizin buyurduğu ki sevdiğiyle beraberdir. Yani Efendimizle ne kadar hal beraberliği, amel beraberliği, ahlak beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği içindeysek Efendim o kadar seviyoruz demektir. Kendimi kontrol. Eshâb-ı kirâm muhabbeti Resulullah Efendimizden öğrendi. O basit çocuk oyuncaklarına muhabbet kalktı. Gerçek muhabbete erişti. Cenab-ı Hakk'ı sevdi, Resulullah sevdi ve onun sevdiklerini sevdi. Kendilerini amel-i salihlerini müzeyyen hale getirdi. Bu şekilde sahâbî sevginin zirvesine ulaştı. Sahâbî en ufak efendim arzuna karşı emret diyordu. Emret ya Resulallah, canım, malım, her şeyim sana feda olsun diyordu. Gerçek sevgi fedakarlığa götürür. Sevgi ihkal bana bir ceyran hattıdır. Sahâbî Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Afrika'da yamyamlığın içine girerken ya Rabbi benim harcı rahım ne kadar diye sormadı. Bana kaç torba gıda vereceksin, kaç kilo altın vereceksin diye sormadı. Sinelerinde Resulullah Efendimiz muhabbetiyle gitti. Enerjiyi oradan aldı sahâbî. Daha İstanbul fethedilmeden hemen Çin'de Semerkant'ta İslam başladı. Velhâsıl gerçek sevgi fedakarlığa götürür. Efendim buyuruyor, ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra geleceklerin arasından çıkacaktır. Çok mühim bu. Ümmetim içinde en çok sevenlerden bir kısmı benden sonra gelenlerin arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için bana olan muhabbetlerin şiddetse bile mallarını ve ailelerini kaybetmeye daha razı otururlar. Yani ne isar, büyük bir infak halinde yaşarlar. Ne buyuruyor hocam? Canlarıyla, mallarıyla cennet satın aldılar buyuruyor. Hayatın bütün safhada Efendimiz'e benzemek bir mümin için büyük uhrevi bir servet. Gerçek servet de bu. Cenab-ı Hak üç vazifeyle gönderdi Resulullah Efendimiz'i. Yetlûne aleyhim âyâti. İyi bir eğitimce evvela Kur'an-ı Kerim ahkâmıyla âmil, ahlâkıyla kâmil hale gelecek. Bu birinci şart. Ahkâmıyla âmil, ahlâkıyla kâmil hale gelecek. Bu iyi eğitimli bir insan vasıta bir eğitim yaptırabilir, hidayete vesile olabilir. Zira boş bir bardakta bir ikram yapılmaz. Mesela Taif'te köle Atlas'ın durumu efendimi görünce hayran oldu. Siz kimsiniz dedi. Siz bunu insana benzemiyorsunuz dedi. Siz başkasınız dedi. Efendimiz şöyle bir okudu simasında. Cafer Tayyip Hazretleri'nin durumu Hristiyan bir kral olan Necasi Cafer Tayyip'in Kur'an'ı birkaç ayet okumasını talep etti. O büyük iman firasıyla ilk başta inkârcıyla meydan okuyan Kâfirun suresini değil de Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve anne metinden o ayetlerden okuyunca Meryem suresinden okuyunca eline bir değnek aldı. Yere toprağa çizdi. Demek ki bu kadar biz beraberiz dedi. Dedi ki şüphesiz şu dinlediklerim ile İsa'nın getirdiği aynı nur kaynağından fışkırıyor. Bir müddet sonra İslam'da şereflendi. Yani demek ki kültür, İslam kültürü bu 23 senenin tamamından bir kültürdür. Yani iki ay camiye gitmek de kazanan bir kültür değil. Rahmetli pederimiz anlatır. Bir Rebi Molla diye bir zat vardı diyor. Ticareti bizim Ermeni bir komşumuz vardı. Ermeni komşumuz Müslüman oldu. Ona dedim ki, hidayet Allah'tan ama siz hangi sebeple Müslüman oldunuz? Dedik bizim Rebi Molla isminde çok salih bir zat vardı. Koyunları vardı. Onları sütlerini sağar, bir kısmını satar, geri kalanını infak ederdi. İhtiyaç zamanında infak ederdi. Bir gün bir bakraçla geldi bize, bu sütler sizindir dedi. Komşu, nereden bizim? Bizim hayvanımız yok ki dedim. Yok dedi, benim hayvanım sizin tarladan ot yedi. Tevvilat olana kadar bu sütü size getireceğim. Ya komşu, lafı mı olur? Bu senin yok, olmaz dedi. Ben Müslümanım dedi. Gece dedi, gezmeden gelirdik dedi. Boş eğlencelerden gelirdik de, bakardık da o Rebi Molla lambası yanıyor, feneri. Onun için bir ibadet halinde. Dedi ki, bu insanın dini ne güzel bir din. Biz bu dini öğrenelim dedik dedi. Ve bu zatın hali bizi Müslüman etti dedi. Velhâsıl bir yaşayarak İslam'ı temsil edebilmek. En mühim, Rasûlullah'ın ahlâkıyla numune olabilmek. Velhâsıl ilim, bilgileri zihne depo etmek değil. Mühim olan ilmin gerektirdiği olgunluk bir şahsiyet ve karakter sergileyebilmek. Takva hayatı sergileyebilmek. İlahi hakikatleri ondan mahrum olanlara ulaştırma, o gayret ve heyecanı yaşayabilme. Eyyübel Ensâri Hazretleri 80 küsur ikisi var İstanbul'a geliyor. Efendimiz'e misafirperverlik etti. Gazvelere katıldı. Fedai can halinde yaşadı. İki seferde 80 yaşında İstanbul'a geldi. Veli Murat Han, Yeşil Bursa'nın nice güzelliklerini ve rahatlığını terk ederek Kosova'ya gitti. İlahi Kelimetullah uğrunda Kosova'da şehit oldu. Çünkü babası Orhan Gazi ne dedi? Oğlum dedi, İslam dedi, tevhid dedi, iki kıtaya sığmaz, sen bu dünyaya taşıracaksın dedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Bosna'yı fethetti 10 sene sonra. Orada büyük bir boşluk zulüm içindeydi. Onlar hepsi Müslüman oldu. Bilâ istisna hepsi. Daha evvel prenslerden eziyet görüyorlardı. Ondan sonra Arnavutluğa gitti. Üst seviye İşkodra'da büyük bir mücadele etti. Arnavutluk Müslüman oldu. Demek ki bir bu heyecanı yaşayabilmek, ne kadar heyecanı yaşayabilirsek o kadar heyecanı yaşatabiliriz. Daima şunu düşünüyoruz, bir Fatiha baktığım zaman hakikaten bir toplumda eğer akşemseddiler varsa arkana aslan yürekli fatihler gelir. İşte bunu asr-ı saadette görüyoruz. Mesela Yarmuk'ta bir bardakta üç tane şehidin ortasında kalbi birbirine ikram ederken. Bir köle üç tane ekmeği bir köpekle paylaşıyordu. İbn Ömer dedi ki, kimsin sen dedi. Hayret ettim, şöyle baktım diyor, kimsin sen? Ben bir köleyim dedi. Peki üç ekmek ne, bu köpek nedir? Bunu bana Allah gönderdi dedi. Baktım biraz verdim, aç dedi. Verdiğimi yutuyor dedi. Bunu ben misafir olarak kabul ettim dedi. Peki sen ne yapacaksın dedi. Bugün ben bu misafir ikram edeceğim, bugün ben sabredeceğim dedi. Şimdi bu köle nerede doktora yaptı? Kaç üniversite bitirdi? Kimin terbiyesinde yetişti? Velhâsıl nedir bu? Hâlık'ın nazarı mahlukata bakıp bilme tarzı. Muhittin Arabi ne diyor? İyi davran diyor. Her şeye iyi davran diyor. Hepsi sana bir insana emanet. Eğer kafada var, 40 tane doktora yapmış, 40 tane üniversite bitirmiş. Yok eğer bu amele geçmemişse, kalben hazmedilmemişse, bir arşivde kalmışsa, Cenab-ı Cuma suresinde Tevrat'la yüklü bulunup onunla amel etmeyenlerin durumu, yani hahamların durumu, ciltler taşıyan merkeplerin durumu gibidir. Yani merkep nasıl taşıdığı yükte haberi yoktur, o da öyledir. Yani Sâd-ı Şirâzî de diyor ki, üzerine birkaç kitap yüklemeyle merkep âlim mi olur? Beyinsiz sırtındaki odun mu yoksa kitap mı olduğunu fark etmez. Bu sebeple yine şöyle nasihat eder, ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edin, bilgine yakışır şekilde davranmazsan, yani sende takva hayatı yoksa, sen cahilsin demektir. Demek ki kendimizi inşa edeceğiz. Sonra insanın yetiştirmenin gayreti ve derdinde olacağız. Zira kendini inşa edemeyen başkasını inşa edemez. Kendisi uyuyan başkalarını uyandıramaz. Gönülleri Allah ile buluşturacak bir eğitimin Allah yolunda cihat mesabesinde olduğunu unutmayıp bu yolda başa geçecek sıkıntıları da Allah için sabretmek zorunlu. Bu da İslam mücadelesi ve mücahidlerin serde kahramanlıkları daima hatırında tutmamız lazım. Resulullah Efendimiz hicretten evvel Medine muallim olarak gönderdi. Uhud şehidi Musab bin Umayr, Reci ve biri Mahmud'un şehit eden Kur'an muallimleri, Allah yolunda canla başla hizmet eden bilhassa hanım sahabiler bile var. Mesela bir Afra Hatun var, o Bedir'de iki oğlu şehit oldu. Keşke de üçüncü oğlum da şehit olsaydı dedi. Onlarla ben cennette buluşacaktım dedi. Sümeyra Hatun, Uhud'da babasının, kocasının, kardeşinin iki oğlu şehit oldu. Fakat onun tek düşünce, Rasûlullah Efendimiz'i görünce büyük bir iman ve anam babam sana fedasın ya Rasûlullah diyordu. İki kardeş Uhud'da yaralandı. Rasûlullah Efendimiz'i Hamr-ül Esed'e kadar geçirin düşmanı ki korksun gelmesin, bir daha tecrübe etmesin diye. Bir ağır yara, bir hafif yara, iki kardeş, biz ne yapacağız dedi. Biz mağduruz dedi. Fakat Rasûlullah'tan nasıl ayrı düşelim dedi. Gir koluma dedi, ağır yaralıya. Bir müddet gittiler, tahammül edemedi. O zaman sırtıma bin şimdi dedi. Hafif yaralı, ağır yaralıyı sırtında ta Hamr-ül Esed'e kadar götürdü. İşte burada enerji nereden geliyor? Çin'e giderken bu enerji nereden geliyor? Demek ki ne kadar muhabbetimiz varsa o kadar tesirimiz var. Nasıl arkamızdan kusursuz bir nesil istiyorsak, kusursuz bir eğitimci olmaya gayretimiz şart. Talebelerimiz kusursuz olmayı istiyorsak, kusursuz eğitimciler olmaya gayret etmeliyiz. Eğitimci bir hal transferi olan eğitimde noksanlıkların yanlışlarını muhatabı tarafından kopyalanabilmesi düşünmeli, bu mesele gönlüne derin hissetmeli. Onun için bir eğitimcinin iyi hazırlık, iyi planlık yapması ve muhatabının ruhuna girecek bir damar bulması lazım. Yanlış damardan girerse hapse yapar. Fayda yerine zararlı olur. Muhtemel sorular da hazırlıklı olmalı. Eğitimci sürekli bir tekamül içinde olmalıdır. Aksine birçok kabiliyet, istidatlar eğitimcinin liyakatsızlığı yüzünden sönüp gider. İsrafın en kötüsü insan israfıdır. Eğitimci kendisine emanet edilen her bir talebesinin istikbalinin zirve şahsiyetinden biri olabileceğinin ihtimalini dikkate almalı. Dünya değiştirebilecek dahilin belki de elinden çıkacağını unutmamalı. Koskoca bir çınar istidadının talebesini bir çalıya döndüren eğitimci Allah katında hesap vermek durumunda kalır. Nasıl ki bir tamir ettiği eşya bir tamircinin kart vizit durumundadır, eğitimin kalitesi de yetiştirdiği talebesiyle ölçülür. İstikbalin en doğru hesabı kaliteli insan olmak ve kaliteli insan yetiştirmektir. Güçlü bir eğitimci, muhtaç olduğu insanı kendisi inşa edebilir. Mevlana'nın bir hikâyesi var, Mesnevi'de. Bu, ideal insan arayışı. Tabi ideal insanı tarihte görüştü, Fatih misal verdi, Birinci Murat'ı verdik, Eshâb-ı Kirâm vesaire. Burada bir hikayeyle anlatır Mevlana. Hikaye şöyle. Bir gece vaktiydi. Evimden çıktım, kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Dedim ki, bu gece karanlığı sen ne arıyorsun dedi. Adam, insan arıyorum dedi. O dedim, yazık dedi, boşuna yorulma. Ben yurdumu terk ettim, yine o insanı bulamadım. Git evine, yat, rahatına bak, nafile arıyorsun, onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Adam bana acı acı baktı. Bulamayacağım ben de biliyorum ama yine de aramaktan zevk alıyorum. Yani bu nedir? Bir hasret. Yani bir ideal insan hasreti. Bir Mevlana hasret, Aziz Mahmud Dahi hasret. Bir Allah dostlarına hasret. Benel bugün en mühim bu kıvama doğru mesafe alabilmek. Yine Şazeli meşayinden Derkavi anlatıyor. Üstadım diyor beni bir kabileye gönderdi diyor. Dedim gittiğim yerde manevi sohbet yap, hasbihal değilim, bir Allah kulu bile yok doğrudur. O idrakte bir insan yok. Üstadım bana şu cevap verdi. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Yani kendin arayıp kendin bulacaksın, kendin yetiştireceksin. Velhâsıl eğitim oturma işi değil. Efendimiz insanları İslam'ı tebliğ etmek için çırpındı. Gelsin anlatayım demedi. Taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti. Dönünce bir köleyi buldu, ona hemen tebliğde bulundu. Hiçbir fırsatı değerlendirmeden geçmedi. Eğitimci her an bir eğitim fırsatı aramalıdır. Şayet ararsa önüne çıkar. Fakat bu arayış şuur haline getirmeyen önüne sayısız fırsatlar çıksa bile onlara gâfil kalır. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, dünyanın dört bir yanında insanlar gibi dini iyice öğrenmek, onu denişmek isteyerse tabi olacaktır. Gerçi bugün bırak dünyayı, maalesef bugün kendi memleketimiz o hale geldi. Kendi memleketine insanımız yabancılaştı. Onlar size gel, ona itibar gösterin ve onlara daima hayırla muamele edin. Eğitimde muvaffakiyet, en esaslı anahtar sabır, sebat ve fedakarlıktır. Ve bu sabır işi, Mekke devrinde 6 senede 40 Müslüman oldu. 23 sene 150 Müslüman oldu. Velhâsıl innemel usrü yusra, innemel usrü yusra, çilelerden sonra, sabırlardan sonra Cenâb-ı mükafatlar verir. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bu sebeple cahiliye toplumundan sahibi duyan yetişen Peygamber Efendimiz de insanlığın gördüğü en mükemmel bir eğitimcidir. Burada mesela bir misal, Mevlana ne diyor? Bazı bazı tançesi, bazı kerkafuru, gebro putperesti, bazı indergeh madergeh nöbüdiyi sanbara gel tövbeş kesti bazı. Bazı gel diyor, geri dön diyor. O halinden geri dön gel diyor. Bizim dergâhım ümitsizlik dergâhı değildir diyor. 100 kere tövbe etmişsen yine de gel diyor. Yani demek ki bir müminin kalbi rehabilite merkezi olacak. Bir tedavi merkezi olacak. Eskiden dergâhlar vardı. Dergâhlar bir tedavi merkeziydi. Evinde ailesine bir geçimsizlik olan, her problemi olan bir kimse dergâha gelirdi. Orada teselli olurdu. Tavsiyeleri alırdı, rahat edip giderdi. Bugün maalesef bu yok. Fakat bugün her müminin kalbi bir rehabilite merkezi, bir dergâh halinde olması lazım. Bir misalle sohbeti bitireyim ben. Feridüddin Attar Hazretleri şöyle bir kıssa anlatır. Bir gün padişah Nuşirevan atını böyle süratle koşturuyordu. Böyle bir zevk halinde yeşillikler arasında. Bir baktı bir ihtiyar, yaşlı bir ihtiyar. Beli bükülmüş. Artık neredeyse saçları sakal pamuk tarlasına dönmüş. Vücud şakülünden kaymış. Ey ihtiyar dedi, ne dikiyorsun böyle boş yere dedi. Zaten şurada baksana dedi haline dedi. Şurada zaten senin kaç günlük ömrün kalmış dedi. Dedi ki padişahım dedi. Bizden evvel dikilenlerin biz meyvesini yedik. Biz de bunları dikelim de bizden sonra gelenler de bunların meyvesini yesin. Bu padişah çok hoşuna gitti. Velhâsıl biz İslam'ı Allah razı olsun büyüklerimizden telakki ettik. Bize emek verdiler. Bakın bugün dünyada bir cahiliye devrine girdi. Bugün de emek daha fazla icap ediyor. Cenab-ı Hak bizlere inşallah yeni bir nesle emek vermemiz lazım. Fakat bu zor zamanda verilen emeğin çok büyük kıymeti var. Cenab-ı Hak ayette Mekke fethinden evvel gayret edenler, cihad eden, Mekke fethinden sonra cihad edenlerden biri değildir diyor. Mekke fethinden meşakkatler vardı. Mekke fethinden sonra rahatlıklar vardı. Bugüne baktığımız zaman bugün de bir cahiliye devrine girdik, koyu bir cahiliye devrine. Akitler bozuldu, ahlak iyice dibe vurdu. Ticari hayat iyice haramlarla karıştı. Böyle bir zamanda iyi bir nesil yetiştirmek hepimizin vazifesi. Hep peygamberlere baktığımız zaman arkasından güzel bir nesil yetişir. Ayşe validemiz buyuruyor. Resulullah Efendimiz son günü vefat ettiği gündü. Ravza'ya çıkacak takati yoktu. Babam Ebu Bekir mihraba geçti. Resulullah Efendimiz de böyle perdeyi aralayarak seyretti. Çok muzdaripti. Öyle bir güzel tebessüm etti ki, arkasından güzel bir nesil bırakmak. Cenab-ı Hak hepimize cümlemize arkasından güzel bir nesil bırakmayı ihsan eder, ikram eder inşallah. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak gayretine bereket versin inşallah. Bugün Türkiye'de İslam'ın zor zamanda, bugün Türkiye İslam'ın son karakolu. Yani bu karakolda yıkılsa bir facia olur. Tek çare arkamdan bir insan yetiştirmek, salih bir salih bir mümin mümine yetiştirmek. Allah cümlemize kolaylık versin. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 8 Kasım 2025 tarihinde Küçük Çamlıca İRAM Konferans Salonu'nda yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.